Ayrım 28, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 272. General Layers, makam aracının arka koltuğuna otururken o her zamanki sır vermeyen yüz ifadesi geri dönmüştü. "Dolly'ye," dedi. Pino dikiz aynasından arkaya baktığında Layers'in gözlerini ufka diktiğini gördü. Çenesini kapalı tutması gerektiğini biliyordu ama başaramadı. "Mon general."
"Ne oldu Vorarbeiter?" diye sordu Layers pencereden dışarı bakmaya devam ederek.
"Vagonlardaki insanlar gerçekten Polonya'da bir OT çalışma kampına mı gidiyor?"
"Evet," dedi general. "Adı Auschwitz."
"Neden Polonya peki?" General bu soru karşısında gözlerini Pino'ya çevirdi ve öfkesini neredeyse bağırarak dile getirdi.
"Bu sorular da nereden çıktı Vorarbeiter? Sen yerini bilmiyor musun? Kim olduğumu bilmiyor musun?"
Pino sanki ensesine koca bir şaplak yemiş gibi hissetti. "Oui, mon general."
"O halde çeneni kapalı tut. Bir daha asla bana ya da başkasına dair soru sormak yok. Sen sadece sana söyleneni yap, anladın mı beni?"
"Oui, mon general," dedi Pino sarsılarak. "Özür dilerim, mon general." Dolly'nin evine vardıklarında Layers valizi yukarıya kendisini çıkaracağını söyledi ve Fiat'ı hizmet parkına götürmesini emretti. Pino generalin arkasından merdivenlerden çıkmak ya da apartmanın arka tarafına geçip Anna'ya onu içeri almasını söylemek istiyordu. Ama güneş henüz batmamıştı ve yakalanmaktan korkuyordu. Dolly'nin evinin pencerelerine uzun uzun baktıktan sonra o gün gördüklerini Anna'ya anlatmayı ne kadar çok istediğini düşünerek apartmanın önünden ayrıldı. Şiddet, ihlal, çaresizlik. O gece ve sonraki birçok gece boyunca o kırmızı tren ve peron 21 Pino'nun rüyalarından bir türlü çıkmadı. Sürekli onun için dua etmesini isteyen kadının yalvarışlarını duyuyordu. Sallanan o zavallı o küçücük parmaklar gözünün önünden gitmiyor, o parmakların binlerce yüzü olan kurtarılamamış bir çocuğa ait olduğu fikri rüyalarından çıkmıyordu. Sonraki haftalar ve günler boyunca Pino General Layers'i Kuzey İtalya'nın dört bir yanına götürdü. Çok az uyudular. Direksiyon başındaki Pino sık sık peron 21'deki o yüzünü görmediği çocuğu ve konuştuğu kadını merak etti. Ölümüne çalıştırılmak üzere Polonya'ya mı gitmişlerdi? Yoksa Naziler onları öylesine bir yere götürüp Meina'da ve İtalya'nın lanetlenmiş birçok yerinde olduğu gibi kurşuna mı dizmişlerdi? Pino araba kullanmadığı zamanlarda kendini yorgun ve güçsüz hissediyor, Layers'in makine takımları için fabrikaları yağmalamasını ve inşaat malzemelerine, araçlara ve yiyeceklere el koymasını izliyordu. Şehirlerin tamamı temel mallardan mahrum bırakılmış, bu mallar da Almanya'ya ya trenle gönderilmiş ya da gotik hattındaki askerlere dağıtılmıştı. Tüm bunlar olurken Leyer sabırlı ve acımasızdı. Kendini tamamen görevine adamıştı.
"Sana müttefiklerin Brenner geçidindeki tren raylarını bombalamaları gerektiğini söyleyip duruyorum," dedi Pino dayısına. 1944 yılının Ekim ayının sonlarına doğru bir geceydi. "Yolu kesmezlerse hiçbirimizin yiyecek yemeği kalmayacak ve üstelik kış geliyor."
"Bu mesajı Baka ile iki kez yollattım," dedi Albert dayı hüsran içinde. "Ama dünya Fransa'ya odaklanmış ve İtalya'yı unutmuş durumda."
27 Ekim 1944 Cuma günü Pino General Layers'i yeniden Benito Mussolini'nin Gargnano'daki villasına götürdü. Ilık bir sonbahar günüydü. Alplerdeki meşe ağaçlarının yaprakları kıpkırmızı görünüyordu. Mavi gökyüzü billur gibiydi ve Garda Gölü'nün yüzeyinden hem ağaçların hem de gökyüzünün görüntüsü yansıyordu. Pino dünyada Kuzey İtalya'dan daha güzel bir yer olup olmadığını merak etti. Layers'ın arkasından villanın kemerinin altından geçerek boş ve yaprakla kaplı terasa çıktı. Mussolini'nin ofisine açılan çift kanatlı kapı her nasılsa açık kalmıştı ve Il Duce'yi içeride masasının yanı başında dikilirken buldular. Binici pantolonunun askıları yanlarına düşmüştü ve ceketi ütüsüzdü. Diktatör telefonu kulağına yapıştırmıştı ve yüzünde kinci bir ifade vardı.
"Claretta, Rachele delirmiş," diyordu Il Duce. "Seninle konuşmaya geliyor, onunla konuşma, seni öldüreceğini söylüyor. O yüzden kapıyı kapat ve..." "Tamam, beni geri ara." Mussolini telefonu kapadı, başını iki yana salladı ve tam o sırada General Layers ile Pino'yu fark etti.
Generale karısının Dolly nedeniyle delirip delirmediğini sor.
Pino söyleneni yaptı. Layers Il Duce'nin metresini biliyor olması karşısında şaşırmıştı.
Karım birçok şeye delirir ama Dolly'den haberi yok. Size nasıl yardımcı olabilirim Duce?
Neden Feldmarşal Kesselring sürekli sizi bana yolluyor General Layers?
Bana güveniyor. Siz de bana güveniyorsunuz.
Öyle mi?
Onurumu sorgulamanıza yol açacak bir şey yaptım mı hiç?
Mussolini kendine biraz şarap koyduktan sonra başını iki yana salladı.
General, neden Kesselring orduma onu kullanacak kadar güvenmiyor? Benim Salo için savaşmak isteyen çok sadık, iyi eğitilmiş, gerçek faşistlerim var ve kışlalarında öylece oturuyorlar.
Bence de bu çok anlamsız Duce ama Feldmarşal'in ordusu benimkinden çok daha büyük. Ben yalnızca bir mühendisim.
Telefon çaldı. Mussolini telefonu açıp kulağına götürdü.
Rakele!
Diktatör ahizeyi kulağından uzaklaştırdı ve karısının çığlık çığlığa bağıran sesi net bir şekilde odada yankılanırken yüzünü buruşturdu.
Gerillalar bana şiir yolluyorlar Benito. Bir dizede sürekli aynı şey söyleniyor. Hepinizi Piazzale Loreto'ya götüreceğiz. Beni suçluyorlar, seni suçluyorlar ve senin o sürtük metresini suçluyorlar. O kadın bu yüzden ölecek.
Diktatör sert bir şekilde ahizeyi yuvasına oturttu. Epey sarsılmış görünüyordu. Sonra karısının söylediklerinin ne kadarını duyduğunu görmek için Pino'ya baktı. Pino yutkundu ve halının dikişlerine hayranlıkla baktı.
Doce, ajandam epey yüklü dedi Layers.
Geri çekilmeye mi hazırlanıyorsunuz dedi Mussolini alaycı bir gülümsemeyle. Brenner geçidine doğru mu koşacaksınız?
Gotik hattı hala direniyor.
Yer yer delikler açıldığını duydum dedi Il Duce ve şarabı kafasına dikti. General, Hitler'in son bir tahkimli mevzi inşa ettiği doğru mu? Alman alplerinde yer altında bir yere inşa ediyormuş. En sadık destekçileriyle oraya çekilecekmiş, doğru mu?
İnsanlar böyle hikayeler üretip duruyor ama ben birinci ağızdan böyle bir şey duymadım.
Eğer doğruysa o yeraltı istihkamında bana da yer alacak mı?
Ben Führer adına konuşamam Duce.
Ben öyle duymadım dedi Mussolini ama en azından Albert Speer ile konuşabilirsiniz. Böyle bir istihkam söz konusuysa Hitler'in mimarı bunu kesinlikle biliyor olmalı.
Reich Bakanı'nı gördüğüm zaman bunu ona soracağım Duce.
İki kişilik bir odaya ihtiyacım olacak dedi diktatör ve kendine biraz daha şarap koydu.
Dikkate alıyorum bunu dedi general. Şimdi gitmeliyim. Turin'de bir toplantım var.
Mussolini tartışmaya hazır gibi görünüyordu ama o sırada telefon çaldı. Yüzünü buruşturarak ahizeyi kaldırdı. Layers ofisten çıkmak üzere arkasına döndü. Pino Layers'in arkasından yürümeye başladığı sırada Mussolini'nin sesini duydu.
Claretta, kapıyı kapadın mı?
Bir anlık sessizlikten sonra Il Duce adeta kükredi.
Rakere orada mı? Kendine zarar vermeden önce korumana onu kapıdan uzak tutmasını söyle.
Terastan çıkıp merdivenlerden inerken bağırtılar devam ediyordu. General Layers fiyata bindikten sonra başını iki yana salladı.
Neden buradan her ayrılışımda kendimi tımarhaneden çıkmışım gibi hissediyorum?
Il Duce çok tuhaf şeyler söylüyor dedi Pino.
Ülkeyi nasıl yönettiğini anlayamıyorum dedi Layers. Ama iktidar tamamen onun elindeyken tren sisteminin Alman saatleri gibi işlediğini söylerler.
Alplerde yer altında bir istihkam olduğu doğru mu diye sordu Pino.
Böyle bir şeye inanmak için deli olmak gerek.
Pino generale Adolf Hitler'in de pek akıllı sayılamayacağını hatırlatmak istedi. Ama hiçbir şey söylememenin daha iyi olacağına karar vererek arabayı sürmeye devam etti. 31 Ekim 1944 Salı günü güneş battıktan kısa bir süre sonra General Layers, Pino'ya onu Milano'nun yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusundaki Monza şehrindeki tren istasyonuna götürmesini söyledi. Pino yorgunluktan ölüyordu. Neredeyse hiç aralıksız yollardalardı. Artık uyumak ve Anna'yı görmek istiyordu. Yalama hücumuna maruz kaldıkları geceden beri en fazla 10 dakika görüşebilmişlerdi. Ama Pino emirlere uydu ve fiyatı kuzeye doğru sürdü. Ayın ikinci dolunayı, gerçek mavi ay tam tepedeydi ve soluk ışığı kırsalı koyu bir turkuaza boyamıştı. Monza istasyonuna vardıklarında general arabadan inince organizasyon top nöbetçileri selam durdu. Nöbetçiler Pino gibi genç İtalyanlardı ve savaştan sağ kurtulmaya çalışıyorlardı.
"Onlara manevra istasyonundaki bir nakil işlemini denetlemek için geldiğimi söyle," dedi General Layers.
Pino generalin söylediklerini İtalyanca'ya çevirince devriyeler de başlarını onaylarcasına salladı ve peronun uzak kısmını işaret etti. Küçük bir kamyon istasyonda durdu. İki OT askeri ve yırtık pırtık gri giysiler içinde dört adam kamyondan indi. Göğüslerinde yamaları vardı. Üç tanesinde OST, dördüncüsünde ise P yazıyordu.
"Sen burada bekle Vorarbeiter," dedi General Layers Pino'ya dostane bir sesle. "Geç kalmam, en fazla bir saat sürer. Sonra da özlemini duyduğumuz şekilde uyur ve hanım arkadaşlarımızı görürüz, tamam mı?"
Pino kendini dayak yemiş gibi hissetmişti. Gülümseyerek başını evet anlamında salladı. Banklardan birine uzanıp hemen uyumak istiyordu. Ama Layers'in askerlerden birinden fener alıp peronun uzağına doğru ilerlemesi onu heyecanlandırdı. Valizi yanında değildi. İstasyonun önündeki fiyatın içindeydi. En fazla bir saat demişti Layers. Ama valizi karıştırmak için yeterli bir zamandı bu, değil mi? Albert dayı ona aradığını söylediği o kamerayı vermemişti. Ama generalin kamerası Pino'daydı ve içinde yeni bir film vardı. Layers ağır silahları yerleştirebileceği yerlerin fotoğrafını çekmek için kamerayı arabada tutma konusunda ısrar etmişti. General fotoğraf çektiğinde ise her zaman bitmemiş bile olsa eski filmi çıkarıp yerine yenisini takıyordu. Pino önemli bir şeyle karşılaşırsa belgelerin fotoğrafını çekmeye, filmi almaya ve yerine Torpido'daki yeni filmlerden birini koymaya karar verdi. Fiyata doğru iki adım attığı anda canını yorgunluktan başka bir şeyin sıktığını fark etti. Layers'in dört köleyi ve iki OT askerini peşine takıp uzaklaşmasıydı onu rahatsız eden. Tam olarak çözemese de Layers'in dolunayın ışığında neyin naklini yapmaya çalıştığını merak etti. Hem general neden onun nakliyatı görmesini istememişti? Bu çok tuhaftı. Layers'in gittiği yerlere genelde Pino da giderdi. Yakınlardan bir tren ıslığı duyuldu. İki yön arasında kalan Pino içindeki sesi dinleyerek perona, Layers'in kaybolduğu noktaya doğru yürüdü. Manevra istasyonuna vardığında generale ya da generalin yanındaki herhangi birine görünmeden istasyondan uzaklaştı. O sırada istasyona gürleyerek bir nakliye treni girdi ve tiz bir sesle durdu. Pino trenin vagonlarından birinin altına girdi ve rayların üstünden sürünerek ilerledi. Öteki tarafa vardığında bazı sesler duydu. Trenin altından sağ tarafına baktığında generalin fenerinin ışığında iki OT askerinin silüetini gördü. Pino'ya doğru geliyorlardı. Pino vagonun tekerleklerine sıkı sıkı yapışıp askerlerin yanından geçip gidişini izledi. Sağına baktığında Layers'in sırtı ona dönük bir şekilde yaklaşık 60 metre uzakta durduğunu gördü. General Greedy dört adamı seyrediyordu. Sıra oluşturmuşlardı ve nakliye treninin bir vagonundaki malzemeleri yan raydaki tekli vagona taşıyorlardı. Malzemeler çok büyük değildi ama kölelerin onları yüklenip ağırlığı öteki vagona taşımaları için bütün güçleriyle çalışmaları gerekiyordu. Pino dayısına Layers'in valizinde gördüklerini söyleyemezse bile en azından generalin akşam çöktükten sonra ne taşıdığını ve neden köleleri nakliye sırasında bizzat görmek istediğini söyleyebilmek istiyordu. Nakliyat treninin öteki tarafına sürünerek ilerledikten sonra ayaklarının üstüne olabildiğince hafif basarak ilerledi. Vagonlar onunla Layers arasındaydı ve yaklaştıkça gürültü çıkaran ağır metal malzemeleri duyduğu için minnettardı. Pat, pat, çat. Zamanlamanın ritmini yakalayıp ona göre hareket etti. Grupla aynı hizaya geldiğini hissedene kadar adım adım gitti. Sonra yük vagonunun altında dizlerinin ve ellerinin üzerinde emekledi. Öteki tarafa baktığında generalle arasında 10 metre bile olmadığını gördü. Layers feneri rayların arasındaki küllere tutuyor, adamlar da hemen ayaklarının dibine düşen ışığın pırıltısında çalışıyordu. Pino Layers'in yanındaki vagondan bir adamın dar dikdörtgen malzemeler uzattığını gördü. Ama malzemeler bir adamdan diğerine bel hizasının üstünden geçerek paslı turuncu renkteki vagona taşındığı için bunların ne olduğunu tam olarak göremedi. Bu da neydi böyle? Sıradaki üçüncü adam bir tanesini neredeyse yere düşürecekti. Layers'in o yöne çevirdiği fenerin ışığı adamın ellerindeki malzemeye yansıdı. Pino'nun ağzı açık kalmıştı. Bu bir tuğlaydı. Altından yapılmış bir tuğla.
Das ist genug, dedi Layers Almanca. Bu kadar yeter.
Dört köle işçi sabırsızlık içinde generale baktı. General feneri yük vagonlarına doğru tutarak hepsinin kapanıp kilitlenmesi gerektiğini işaret etti. Pino altın nakliyatının tamamlandığını anladı. Bu da Layers'in az sonra istasyona ve fiyata gideceği anlamına geliyordu. Yavaşça geri gitti ve sonra hemen üstündeki vagonun kapısının kapandığını duyunca adımlarını hızlandırdı. Trenin öteki tarafına geçince ayağa kalkınca ikinci vagonun kapısı da kapandı. Pino parmak uçlarında sakince otların bittiği yerdeki küllerin üstünden ilerleyince adımları da sessizleşti. Bir dakika içinde tren peronuna çıkmaya başlamıştı bile. Yük vagonunun lokomotifi rayın uzak ucunda homurdandı, tekerlekler gıcırdadı, inledi ve hızlandı. Vagonların arasındaki bağlantı manşonları gıcırdadı. Bütün raylardan sert ve sabit bir pat pat pat sesi geliyordu. Pino ise silahların çatırtısını hala net bir şekilde duyabiliyordu. İlkinden şüphe etti ama 2 ila 4 saniye aralıklarla ve Layers'in olduğu yerden gelen ikinci, üçüncü ve dördüncü silah sesinden hiç şüphesi yoktu. Her şey 15 saniyeden daha kısa bir süre içinde olup bitti. Layers'in nakli alanından uzaklaşmasını emrettiği iki ot askeri silah seslerini duymuş gibi perona geldiler. Pino dehşet ve gittikçe büyüyen bir öfkeyle 4 köle öldü diye geçirdiği içinden. Altın hilesinin 4 şahidi öldü. Tetiği Layers çekmişti. Onları soğukkanlılıkla infaz etmişti. Ve bu planı o geceden çok daha önce yapmıştı. Yük treninin son vagonu da perondan geçip gecenin içine gürültüyle ilerlerken Pino'nun içi altınla yüklü olduğunu varsaydığı ganimetlerle doluydu. Tren istasyonunda da hazine vardı. Acaba altınlar ne kadardı? 4 masum adamı öldürecek kadar diye düşündü Pino. Yeterince. General Layers'in çizmelerinin patırtısını duyduktan sonra ayın aydınlattığı gecenin içinde karanlık gölgesini gördü. Layers feneri açıp peronda gezdirdiği sırada ışığı engellemek için kolunu kaldıran ve generalin onu öldürebileceği düşüncesiyle bir anda telaşlanan Pino'yu gördü.
''İşte buradasın Vorarbeiter'' dedi General Layers. ''Silah seslerini duydun mu?''
Pino en iyi stratejinin aptalı oynamak olduğuna karar verdi. ''Ne silahı Mon General?'' Layers düşünceli bir tavırla başını iki yana sallayarak peronda ilerledi.
''Dördü, hiçbiri ıskalamadı. Daha önce hiç bu kadar iyi ateş edemezdim.''
''Mon General, anlamadım.''
''İtalya'ya bir şey naklediyordum, onu koruyordum.'' dedi. ''Sırtımı döndüğümde ise 4 işçi fırsattan istifade edip kaçmaya çalıştılar.''
Pino kaşlarını çattı. ''Siz de onları vurdunuz mu?''
''Onlara ateş ettim,'' dedi General Layers. ''Ya da üstlerine ve arkalarından ateş ettim. Ben berbat bir nişancıyımdır. Pek de umurumda değildi aslında, umurumda değil. Şansları açık olsun.''
Layers ellerini birbirine çarptı.
''Beni Dolly'ye götür, Vorarbeiter. Zor bir gün oldu.''
General Layers yalan söylüyorsa eğer, 4 köleyi de öldürdüyse, aynı zamanda yetenekli bir oyuncuydu ya da vicdansızın biriydi. Pino Milano'ya dönerken aklından bu düşünceler geçiyordu. Sonra yeniden Layers'in peron 21'deki Museviler karşısında sarsıldığını hatırladı. Belki de bazı konularda vicdanlıyken bazılarında değildi. Generalin keyfi yolculuk boyunca yerindeydi. Kendi kendine kıkırdıyordu ya da ara sıra dudaklarını neşeyle şapırdatıyordu. Neden olmasındı ki? Kısa süre önce altınla dolu bir hazineyi zulasına saklamıştı. General bunu İtalya için yaptığını, koruduğunu söylemişti ama Pino fiyatı Dolly'nin evinin önüne çekerken şüpheleri devam ediyordu. Layers neden zaten İtalya'dan bu kadar çok şey çalmışken İtalya için herhangi bir şeyi korusundu? Üstelik Pino altın söz konusu olduğunda insanların tuhaf ve mantıksız davrandıklarını bilecek kadar çok hikaye duymuştu.
Via Dante'deki eve vardıklarında General Layers elinde valiziyle arabadan indi. ''Yarın izinlisin for Arbiter'' dedi Layers. ''Teşekkür ederim Mon General'' dedi Pino başını sallayarak. Pino'nun bir günlük izne ihtiyacı vardı. Anna'yı görmeye de ihtiyacı vardı. Ama bir kadeh viski için yukarı davet edilmediği aşikardı. General ön kapıya doğru hareket ettikten sonra durdu. ''Yarın arabayı kullanabilirsin for Arbiter'' dedi. ''Hizmetçiyle istediğin yere gidebilirsin. Keyfinize bakın.''
28. ayrımın sonu. Sayfa 281.